Ayrım 23, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 240. Çünkü sen mucizelerle doluydun. Merhaba Ester, 7. gün akşam. Akşam yemeğine erken indim, daha güneş batmamıştı dışarıda. Öğleden beri ağzıma lokma koymadığım için fena kazınıyordu midem. Niyetim Cadde-i Kebir'e kadar uzanmak, biraz da hava almaktı. Fakat tepebaşı bahçesine yaklaşırken bir kız gördüm, incecik, senin boyunda, senin gibi kızıl saçlı. Allah'ım diye geçirdim içimden, Allah'ım ne olur Ester olsun. Adımlarımı hızlandırmaya bile korkarak yaklaştım. Genç kız sanki acelesi varmış gibi bahçenin kapısından hızla süzüldü içeriye. Durur muyum ben de peşinden? İçeri girince o masa denizinde bir an kaybettim onu, ama bulmam çok sürmedi. Orkestranın bulunduğu kameriyenin hemen önündeki masalardan birine tek başına oturmuştu. Sırtı bana dönüktü, yüzünü göremiyordum. Ürkerek, çekinerek genç kıza doğru yürüdüm. Yaklaştıkça umudum artıyordu. Hafifçe başını eğişi, eliyle saçlarını kıvırması hepsi seni andırıyordu. Ama birkaç metre kala daha kızın yüzünü görmeden idrak ettim acı hakikati. En son 4 sene önce görmüştüm seni. O zamanlar bile genç bir kadın olmuştun. Aradan geçen onca zamandan sonra hiç değişmeden kalmış olman mümkün müydü? Yine de yılmadım, çünkü sen mucizelerle doluydun. Genç kızın yüzünü görene kadar vazgeçmedim ümit etmekten. Oysa tam düşündüğüm gibiydi. Hiç tanımadığım biriydi masadaki. Gençti, çok genç, belki 18'inde yoktu. İlgiyle kendisine baktığımı görünce tazecik dudaklarıyla davetkar gülümsedi. Anladım, tepebaşı bahçesini mesken tutan şu yosmalardan biriydi. Ben de ona gülümsedim ama yanına gitmedim. Sahneden uzakta Haliç'in muhteşem manzarasına bakan bir masa buldum kendime. Menüdeki Selanik usulü kekikli piliç yazan yemeği ısmarladım. Yanına da bir Bomonti birası istedim. Annemin yaptığı o enfes yemeği bulamayacağımı biliyordum. Ama hiç değilse biraz lezzeti benzer diye düşünmüştüm. Ne gezer, tatsız tuzsuz bir yemek geldi önüme. Fakat o kadar acıkmıştım ki biber, baharat, ne buldumsa döküp yaladım yuttum tabaktakileri. Bir şişe yetmedi, bir bira daha söyledim. Tıpkı senin saçların gibi ışıltılı bir kızıllığa boyanan akşamüstü denizine bakarak düşler kurmaya başladım. Eğer İstanbul'a geldiysen, eğer seni bulursam yeni bir hayat düşünmeliydim kendimize. Beşiktaş'taki evi sever miydin acaba? Ev aradığınızı söylemiş Çolak Cafer. Leon dayı da yanında olmalı. Selanik'teki evi, yazıhaneyi sattınız mı acaba? Belki de Leon dayı burada bir yazıhane açar. Gerçi bu yaştan sonra onun yanında çalışacak halim yok ama. Birden ipin ucunu kaçırdığımı fark edip gülmeye başladım. Neler saçmalıyordum böyle. Daha İstanbul'a geldiğinizden bile emin değildim. Hem gelmiş olsam bile bakalım beni nasıl karşılayacaktın? Öyle ya, eğer Mehmet Esat'a inanacak olursak 2 aydır burada yaşıyorsunuz demekti. Leon dayı isteseydi bu süre zarfında beni rahatlıkla bulabilirdi. Mehmet bulmadı mı? Birden bütün neşem kayboldu. Yoksa artık beni tümüyle unutmuş muydun? Selanik'ten buraya gelişiniz tümüyle kendinize yeni bir hayat kurmak için miydi? Ve o kuracağınız yeni hayatta bana yer yok muydu? Niye olsun ki dediğini duyar gibi oldum. Yaşanan onca acıdan, çekilen onca kahırdan, boşa geçen senelerden sonra neden seninle birlikte olmak isteyeyim? Doğrusu bu soruya verilecek bir cevabım yok benim. Sadece umutla şöyle diyebilirim. Belki hala unutamadığın için, belki de hala sevdiğin için. Böyle düşünmeme rağmen işin doğrusu tadım kaçmıştı. Cadde-i Kebir'e uzanmak gözümde büyüdü. Bir bira daha mı söylesem diye geçirirken aklımdan ihtiyacımın alkol değil yazmak olduğunu anladım. Hesabı ödedim, hemen burnumun dibindeki pera palasın yolunu tuttum. Kalemi elime aldığımda tereddüt ettim. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyordum. İnsan kendi mutluluğunu nasıl olur da kendi elleriyle yıkar diye düşünüyordum sürekli. Sevdiğin, istediğin bir hayatı bırakıp neden kendini tehlikelerle dolu bir serüvenin içine atarsın? İnsan kendine bunu niye yapar? Gençlikten, tecrübesizlikten, kendimizi tanımadığımızdan. Peki yaşlanınca tanır mıyız kendimizi? Ne istediğimizi bilir miyiz artık? Zihnimiz bu muammayı çözebilir mi? İnsan kendini kendine izah edebilir mi? Evet belki, belki ama sadece bir anlığına. belki bir süreliğine, ardından yeni bir olayın sarsıntısıyla ruhsal düzenimiz alt üst olur, resim tümüyle değişir ve biz kim olduğumuzu unuturuz yine. Ahmet Samim cinayetinde bana olan tam da buydu işte. Ne yaptığımdan emin değildim. Tuttuğum yol yanlış mıydı? Artık bunu tahlil etmekten bile acizdim. Evet, geçirdiğim bu ruhsal karmaşaya, bu zihin bulanıklığına rağmen hala bir pişmanlık duyduğumu söylemem çok zordu. Bunu itiraf etmekten korktuğumu zannetme. Eğer öyle olsaydı bir çaresini bulur ayrılırdım cemiyetten. Bunu göze alabilirdim. Yemin etmiş olmam hiçbir şekilde bağlamazdı beni. Sen de çok iyi bilirsin ki inanmadığımız değerler üstüne yapılan yeminin hükmü yoktur. Sakın yanlış anlama. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet hala kutsal değerlerdi benim için. Ama cemiyetin seçtiği mücadele şekliyle bunları sağlayabilir miydik? İşte ondan emin değildim artık. O sebepten kafam karışıyordu. O sebepten insan eliyle ölümler artık bana katlanılmaz geliyordu. Ahmet Samim'in öldürüldüğü akşamdan sonra yazar Şehsuvar Sami'yi daha sık düşünmeye başladım. Daha doğrusu o genç gazetecinin ölümüyle birlikte yazar Şehsuvar Sami benliğimi ele geçirmeye başladı. İrade ile vicdan arasındaki meydan muharebesini şimdilik vicdan kazanmış görünüyordu. Artık işlediğimiz cinayetlere, akıttığımız kana ama inkılap için şarttı izahında bulunamıyordum. Bulunsam bir de kendimi ikna edemiyordum. Evet, bir yerlerde bir hata vardı, mantıkla bunu anlayabilir, belki de düzeltebilirdik. Ama içimde bir şeyler kırılmıştı. Onu tamir etmek artık çok zordu. Yani mesele sadece siyasi bir hatanın farkına varmak değil, hayal kırıklığına uğramaktı. Tıpkı Ahmet Rıza'nın, tıpkı Leon dayının gözlerinde gördüğüme benzer bir hayal kırıklığı. Yaşadıklarım senin şu sözlerinin haklılığını ispatlıyordu. Hayat çok acımasız Şehsuvar. Bunun için sanatı icat etmiş insan ve biz şanslıyız çünkü yazabiliyoruz. Hayat üzerimize geldiğinde, günler katlanılmaz olduğunda sığınabileceğimiz edebiyat adında şahane bir liman var. Üstelik yazacaklarımız sadece kendimiz için değil, başkaları için de sığınak olabilir. Onlara yeniden yaşama sevinci verebilir. Anlamıyor musun? Başka türlü çekilmez bu hayat. Evet, yazar Şehsuvar içimde büyüdükçe senin sözlerini daha sık hatırlıyordum. Hatırlamak ne kelime? Sık sık seninle konuşurken buluyordum kendimi. Birkaç kez Madame Melina'ya yakalandım evde. Kendisine seslendiğimi zanneden kadıncağız, "Efendim Şehsuvar Bey evladım, bir şey mi dediniz?" diyerek kapımı tıklatmıştı. Elbette bu halim Basri Bey'in gözünden de kaçmamıştı. O sert mizaçlı zabitten sıkı bir zılgıt, belki de bir ikaz beklerken nazikçe bir akşam yemeği daveti geldi. "Bugün sen zannettiğim o kızıl saçlı kızı gördüm, tepebaşı bahçesi var ya, işte onun kapısında buluşmuştuk 16 sene önce Basri Bey'le. Bahçedeki gürültülü caz orkestrasını görünce içeri girmekten vazgeçerek Cite d'Opera'ya yürüdük. Cadde-i Kebir boyunca havadan sudan konuştuk. Hatta bir ara hiç adet olmadığı halde lafı edebiyata getirdi. Namık Kemal dışında kimsenin şiirlerini okumadığını söyledi. Bunun bir noksanlık olduğunu itiraf ederek okumanın ne kadar mühim olduğunu anlattı. Konuşmak istediği hususun bu olmadığını hissediyordum. Ne zaman esas meseleye gelecek diye tedirginlik içinde bekliyordum. Ne derse yarım ağızda onaylıyor, herhangi bir tartışmaya girmemeye dikkat ediyordum. Cite d'Opera'da yorgun meyhanesindeki masamıza oturuncaya kadar muhabbet bu minval üzerine sürdü. Evet, Yorgo'nun meyhanesine ilk kez Basri Bey'le gitmiştim. Sonra müdavimi olacaktım. O zamanlar genç bir adam olan garson Hristo'yu da ilk kez o akşam tanımıştım. O zaman da bugünkü gibi şen şakrak dikilmişti tepemize. "Hoş gelmişsiniz Basri Paşa'm, ne içeceksiniz bu gece?" "Hoş bulduk Hristo, ben eski usul sakız rakısı içeyim." diyerek bana baktı Basri Bey. "Sana istersen Düziko söyleyeyim, pek moda oldu, herkes ondan içiyor." O sıralar içkiyle aram pek iyi değildi ama belli etmek istemedim. "Yok, ben de sakızlı içeyim. Düz rakıyı pek sevmiyorum." Hristo'ya döndü bizim kumandan. "O zaman bize bir deniz kızı aç. Var değil mi o rakıdan?" Sevimli garsonumuzun gözleri ışıdı. "Ayıp ettiğim paşam, deniz kızı olmazsa kapatırım bu dükkanı. Hemen geliyor rakınız." Masamız mezelerle donatılana, rakımız karafa giden kadehlerimize dökülene, ilk yudumlar boğazımızı tatlı tatlı yakana, hatta ikinci kadehlere geçilinceye kadar gelemedik asıl mevzuya. Artık yanılmış olabileceğimi düşünerek bunun öylesine bir akşam yemeği olduğuna kanaat getiriyordum ki. Kadınlar dedi usulca, kadınlar bazen hayatımızın en önemli varlıkları olurlar. Bakışlarını rakı kadehinden kaldırmış yüzüme dikmişti. Konuştukça sesi yükseliyordu. Aşk da öyle. Bazen hayatı sadece sevdadan ibaret zannederiz. Büyük hatadır. Çünkü kadınların cazibesi de aşkın tesiri de geçicidir. Ama hep kalacağını düşünürüz. Çünkü tarif edilmeyecek bir haz verir bize. O derin sızıyla lezzetlenmiş bir haz. Ama geçer. Ne kadar güçlü, ne kadar yakıcı olursa olsun bütün aşklar biter. Bu meselede kesin olan bir kanun varsa işte bu geçicilik durumudur. Kaderlerini aşkın üzerine kuranlar eninde sonunda bedbaht olurlar. Mutlu ya da mutsuz olması hiç fark etmez. Bütün aşklarda netice aynıdır. Derinden bir iş geçirdi. Lafı niye buraya getirdiğimi anlamışsındır. Son zamanlarda halini beğenmiyorum senin. Sanki aramızda değil gibisin. Yok efendim diye karşı çıkacak oldun. Elini usulca kaldırarak susturdu beni. İtiraz etme şeysi var. Paris'e giden Yahudi kızdan haberim var. Onu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Bizim de başımızdan geçti bu tür aşk sergüzeşleri. Eğer senin gibi davransaydım 15 yıl önce Bükreş'te gönlümü kaptırdığım o Roman kızla evlenmiş olurdum. Peki saadeti bulur muydum? Hiç zannetmiyorum. Bizim gibi adamlar ne kadar seversek sevelim, ömrümüzü bir kadının dizinin dibinde geçiremeyiz. Bizler rüzgarlı insanlarız şehsu var, ruhumuz fırtınalarla dolu. Onun için bu kadar çok mana yüklüyoruz kadınlara zaten. Aşkı hayatımızı destana çevirecek mucizevi bir vaka olarak telakki ediyoruz. Bir süreliğine doğru ama sonrası hüsran. Bizim gibi büyük idealleri olan insanların saadete ulaşması için aşk kâfi değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Ama vatana duyulan o kutsal sevgi, o karşılıksız fedakarlık, İşte bizi tatmin edecek büyük dava, hiç bitmeyecek derin tutku budur. Ne yalan söyleyeyim, şaşırtmıştı beni. Kol ağası bahseden bu kadar iyi bir konuşma beklemezdim. Sözlerinin yarattığı tesirin kendisi de farkındaydı. Yanlış evlat diye sürdürdü sözlerini. Geçici bir sevda için vatanın sana verdiği sorumluluktan vazgeçme. Bunlar tarihi günler. Çok daha mühim vazifeler bekliyor bizi. Çok daha büyük fırsatlar. Her erkek bir kadını sevebilir, her erkek aşkı için acı çekebilir. Küçümsemiyorum, bunlar da mühim. Ama kaç erkek tarihe adını kahraman olarak yazdırabilir? Kaç erkek vatanım için öldürdüm, vatanım için ölmeyi göze aldım diyebilir? Ölmek mühim değil dedim. Aniden dökülmüştü sözcükler ağzımdan. Ama öldürmek, hem de masumları hem de fikir insanlarını. Galiba bunu hiç düşünmemişti. Meselenin sadece senin gidişin olduğunu zannediyordu. Derinden bir iç geçirerek rakı kadehini aldı, kaldırdı. Vicdanı içelim o zaman. Ne yapmak istiyordu anlamamıştım ama ben de kaldırdım kadehimi. Vicdana. Kadehi yarılayıncaya kadar içti sonra masaya bıraktı. Vicdan nedir Şehsuvar? Vatanınızla uçuruma giderken bu felakete engel olmak mı, yoksa emniyetli bir köşeye çekilip olanı biteni oradan izlemek mi? Böylece ne aklını, ne gönlünü, ne de ellerini kirletirsin. Evet, hiç şüphe yok ki memleket bir batağa sürükleniyor, hem de kanlı bir batağa. Bu sürüklenişi durduracak bir tek teşkilat var, o da İttihat ve Terakki. İşimizin kolay olduğunu söylemiyorum, hayır çok zor, adeta imkansız. Ve bu harp tabanca tüfek topla değil, onlardan daha yıkıcı bir kuvvetle sürüyor. Fikir, evet fikirler, hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet getirdiği kadar fitne ve yıkıcılık da getirir. 31 Mart ayaklanması da hatırla. Maazallah onlar kazansaydı olacakları bir düşün. Bize yapacakları vahşetten bahsetmiyorum. Vatanın ne hale geleceğini gözünün önünde canlandır. Hayır Şehsuvar kardeşim, vicdan elini kana bulamamak değil, can almanın günah olduğunu bile bile o tetiğe basmaktan çekinmemektir. Çünkü senin öldürdüğün bir hain, binlerce insanın hayatta kalması anlamına gelir. Evet, mecbur kalmışsan katil olmayı da göze almaktır vicdan. Mecbursan gazeteciyi, mecbursan kendine münevver diyenleri de öldüreceksin. Evet, belki suçlayacaklar seni, eli kanlı tetikçi diyecekler, insafsız katil. Ama davada bir tek kanun geçerlidir. Vatanın birliği ve bütünlüğü, ötesi fasarya. Bana doğru eğildi. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, bünyem bu kadarına tahammül edemez diyorsan, şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallayarak gidebilirsin istediğin yere. İhtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama yok, bir yere gitmeyeceğim, bunlara razıyım diyorsan, kendine bir çeki düzen vermen lazım. Çünkü bu kadar mühim meselelerin ortasında tereddütler geçiren bir fedayı ayıracak vaktimiz yok. Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı, cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarihi yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla. Ne bunları bilmeyecek kadar cahil, ne de tecrübesizdin. Daha çocukluktan itibaren bulaşmıştım siyasete. Daha doğrusu siyaset bana bulaşmıştı. Babamı sürgüne yollamış, o değerli varlığı elimden almıştı. Vatan insanın kaderiydi. Ne kadar çabalarsa çabalasın kaçamıyordu ondan. Paris'e gelsem de kurtulamayacaktım. Bu defa da aklım, yüreğim bu topraklarda kalacaktı. Hem kendim mutsuz olacak, hem de seni mutsuz edecektim. Evet, haklıydı kumandanım. Artık bu tereddütten kurtulmalıydım. Tefekkür aşaması bitmiş, artık hareket vakti gelmişti. Ben yolumu seçmiştim ve bu yol rengarenk çiçeklerle kaplı, hoş kokulu bahçelerin içinden değil, kan ve barut kokan bir volkanın yamaçlarından geçiyordu. Ben kararımı çoktan verdim Basri Bey, dedim heyecanla. Sizinle Selanik'te buluşmamızdan çok önce verdim. Benim davamıza inancım tamdır. Zannetmiyorum, diyerek lafı ağzımda koydu. Hakikatleri konuşalım Şehzu, var senin kuşkuların var. Ya davamızdan emin değilsin ya kendinden. Bak aziz kardeşim, ne kendini kandır ne bizi. Seninle ilk buluştuğumuzda evine git, yarın sabaha kadar düşün demiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu akşam da evine git düşün. Ama bu kez iyi düşün. Çünkü tekrarı olmayacak. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bunun tekrarı yok. Çok iyi anlıyorum. Ama düşünmeme lüzum yok. Ben kararımı verdim. İnanmamış gibi bakıyordu. Evet Basri Bey, bir an tereddüde düştüm. Bir an yolumu yitirdim. Şimdi ebediyen buldum. Artık hiçbir mesele çıkarmayacağım. Ne isterseniz yapacağım. Yemin ediyorum, artık sıkıntı çıkarmayacağım size. Derinden bir iç geçirerek rakısına uzandı. Tamam, dedi kadehini kaldırarak. Tamam, sana inanıyorum. İnanmak kefil olmak demektir. Yani sana kefil oluyorum. Kime karşı? Cemiyete karşı. Yani bütün mesuliyetini üzerime alıyorum. Çünkü seni tanıyorum, sana itimat ediyorum. Yüzümü kara çıkarma. Haydi şimdi sağlığına. Ben de kaldırdım kadehimi. Sağlığınız efendim. Kadehini indirirken bakışlarını bir an yüzümden almamıştı. Yarın saat 11'de Galata'daki Fransız postanesinin önünde ol, dedi birdenbire. Yarın mühim bir işimiz var, silahın da yanında olsun. Bu sözlerin ardından bir daha konuya dönmedi. Benim dönmeme de müsaade etmedi. Masadan kalkıncaya kadar da havadan sudan konuştuk. Ama Cite de Perron'un önünde ayrılırken sağ elinin işaret parmağını boşlukta sallayarak bir kez daha ikaz etmekten kendini alamadı. Bu işin şakası yok aziz kardeşim. Bundan sonra tereddüt istemiyorum. Hayır, tehdit etmiyordu. Sesinde hiçbir düşmanlık yoktu. Sadece bu meselenin ne kadar mühim olduğunu idrak etmemi istiyordu. Basri Bey ile yaptığımız bu konuşmanın üzerine çok düşündüm. Tecrübeli bir komitacı, bir asker olarak beni etkileyecek, fikrimi değiştirmeme sağlayacak bir oyun mu sergilemişti? Yoksa hakiki hislerini mi anlatmıştı? Hiçbir zaman tam emin olamasam da galiba ikincisini yapmıştı. Şerefli bir askerdi Basri Bey ve samimi bir insan. Gözlerimin önünde can verinceye kadar da bu hususiyetini muhafaza etmişti. O akşamki konuşma sert bir lodos rüzgarı gibi sürükleyip götürmüştü bütün tereddütlerimi. Öyle zannediyordum ki yazar Şehsuvar Sami artık tümüyle benliğimden sökülüp atılmış, ruhumun hükümranlığı yeniden inkılapçı Şehsuvar'a geçmişti. Bu kadar çabuk mu diyeceksin? Evet, o kadar çabuk. Unutma, gencecik bir adamdım o sıralar. Fırtınalı bir arazide yakılmış taze bir ateş gibi rüzgar nereden eserse öteki tarafa savruluyordum. Ve o konuşmanın hiç beklenmedik bir faydası olmuştu. Artık cemiyet beni düşmanımız sayılan fikir adamlarının öldürülmesi gibi vazifelere yollamaktan vazgeçmişti. Bu kararda kim etkili oldu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Belki cemiyetteki idareciler artık yeterli muvaffakiyeti sağlayamayacağıma kanaat getirmişlerdi. Belki Talat Bey müdahil olmuştu, belki de bizzat Basri Bey istemişti. O geceki konuşmadan sonra böyle bir vazife verilse elbette vazifemi yerine getirirdim. Ama meselenin böyle hallolmasından da hiç şikayetçi değildim. Böylece sadece ben değil, Basri Bey ile mülazım Fuat da muhalif gazeteci öldürmek gibi pek de gurur duyulmayacak bir işten kurtulmuşlardı. Artık kanun dışı olarak teşkilatlanan ve faaliyet yürüten muhalefetin üzerine yolluyorlardı bizleri. Ki Ahmet Samim'in öldürülmesinden sonra bu tür teşkilatlanmalar ve faaliyetler epeyce artmıştı. Nitekim Basri Bey'in yarın saat 11'de Galata'daki Fransız postanesinde ol dediği mesele de öyle bir işti. 23. ayrımın sonu. Sayfa 248.